أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي، Adem Aleyhisselam'dan beri insanlığa gönderdiğin, insanın fıtratına ve tabiatın yapısına uygun olan emir ve yasaklarına tam olarak uyup dünyada da ahirette de mutlu olan kullarından olmayı bizlere nasip eyle. Bugünkü ders konumuz hapis cezası. Ders başlığımız da İslam'da hapis cezası diye bir ceza yoktur. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an'da hapis cezasının tamamen Mısır kaynaklı olduğunu görüyoruz. Mesela şimdi biliyorsun Yusuf Aleyhisselam'la ilgili hapis var bir. Yusuf Aleyhisselam nerede yaşıyordu? Mısır'da. Mısır'da yaşıyordu.
İskenderiye veya Teps iki şehirden biri.
İşte orada yaşıyordu yani. Mısır'da yaşıyordu. Şeyde biliyorsun evinde yaşadığı Züleyha onunla birlikte olmak istedi. Yusuf Aleyhisselam kabul etmedi. Daha henüz nebilikte görevlendirilmiş değil. Sonra o evden kaçarken elbisesini arkadan çekti. O sırada tam kapıda Züleyha'nın eşiyle karşılaştı. Eşiyle karşılaşınca suçu ona atmaya çalıştı. Ve bir bilirkişi raporuyla suçun Züleyha'ya ait olduğu ortaya çıktı. Hani ayet-i kerimede var ve şehide şahidun min ehli. Yani şahit yapabilme ehlinden birisi şahitlik etti. Yoksa şey değil. O ayet-i kerimeyi bir açalım.
İnkâne kamisuhun.
Bir dakika, şu Yusuf suresiydi.
Min ehliha.
Min ehlihi miydi, min ehliha mıydı?
Ehliha diyor. Kim
tamam, ben orada hata şey ettim. Şimdi bir şahit şahitlik etti. Şahit ne demek? Şahit bir şeyi gözüyle gören ya da görmüş gibi bilen kişidir. Şimdi o kişi bir bilir kişi aynı zamanda. Diyor ki inkâne kamisuhu, yani Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği için işte eğer önden yırtılmışsa Züleyha haklıdır. Yusuf suçludur. Çünkü Yusuf onunla birlikte olmaya çalışmış. Züleyha'da engel olmak için onun gömleğini aşağıya doğru
çekmiş. Min ehliha kesin.
Min ehliha, tamam. Ondan sonra ama diyor eğer gömlek arkadan yırtılmışsa Yusuf haklıdır. Züleyha suçludur. Bakıyorlar arkadan yırtılmış. Yusuf haklı çıkıyor. Evet. Yusuf Züleyha yalancı olarak çıkıyor. Ama Züleyha Yusuf'a kafayı takmış. Yani bırakmıyor. Ya benimle beraber olursun ya da seni hapse attırırım diyor. Hatta işte şehirde konuşuluyor. Şehirdeki kadınlar Züleyha'nın arayında konuşuyorlar. Sonra Yusuf onların karşısına çıkarınca hepsi hayran kalıyor. Ellerindeki şeylerle narenciyeler yemek için getiriyor. Ellerini kesiyorlar Yusuf'a hayran kaldıkları için. Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Ya Rabbi, hapis cezası benim için bunların davet ettikleri şeyden iyidir dedi.
Es-sicnâ
hab ileyh. Tamam. Mimma ted'ûneni ileyh. Mimma yed'ûneni ileyh dedi. Evet. Bu şimdi Yusuf Aleyhisselam hapsi tercih ediyor ve hapsediliyor. Ama orası bir İslam beldesi değil yani. Orada Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz kardeşleri öldürmeye kalkıştıkları zaman Onu bir kuyuya atıyorlar. Öldürmüyorlar ama babalarını öldürdü diye söylüyorlar. Oradan alıp götürüyorlar. Mısır'da satıyorlar köle diye. Yani orası bir İslam beldesi değil. Yani bir bu şekilde bir hapis cezası var Kur'an-ı Kerim'de. İkincisi de gene Mısır'la alakalı. Mesela şeyde Şuara suresinde 29. ayette Musa aleyhisselamla ilgili olarak Cenab-ı Hak anlatıyor. İşte Musa aleyhisselam Firavun'a gidiyor. Bak burada şey yapıyorum. Diyor ki şeyde yani şimdi bu Ene Rabbukumul A'la diyor Firavun biliyorsun insanlara. Ben sizin en büyük Rabbinizim. Yani burada ben ne dersem o olur. Benim dışında hiç kimsenin söylediği sözün geçerliliği yoktur. Zaten ilah demek kayıtsız şartsız itaat edilen varlık demektir. İşte diyor ki şeyde Musa aleyhisselam geliyor. Şeyi Firavun'u şeye Allah'ın dinine çağırıyor. Mesela diyor ki Kale Firavun ve ma rabbul alemin. Yani şey yapıyor. Alemlerin Rabbine çağırıyor ya şeyi. Alemlerin Rabbi de kimdir diye soruyor Musa Aleyhisselam'a. Kale Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehuma in kuntum mu'minin. İn kuntum muqinin. Eğer tam inanacaksanız göklerin ve yerin ve o ikisi arasında bulunan her şeyin sahibi yani sizin de sahibiniz. Ondan sonra Firavun o kadar kendisine şey yapmış ki Galelimen havlehu etrafındakiler diyor ki Ela tesmaun duyuyor musunuz? Benden başka Rabbi varmış bunun. Ondan sonra Musa aleyhisselam dinlemeden devam ediyor. Gale Rabbukum ve Rabbu ebaikumul evvelin. O sizin de Rabbinizdir. Sizden önce gelmiş babalarınızın da Rabbidir diyor. Devam ediyor. Arkasından Firavun hemen inne rasulekumullezî ursile ileykum lemecnun. Ya size gönderilen bu elçi delinin teki diyor. Halbuki o deli dediği kişi kendi şeyinde sarayında yetişmiş olan kendisinin yetiştirdiği Musa aleyhisselam. Deli diyor bu adam kafayı yemiş. Ama Musa aleyhisselam dinlemeden konuşmasına devam ediyor. Kâle Rabbül meşriki vel mağrib ve mâ beynehumâ in kuntum ta'kilûn. Eğer aklınızı kullanırsanız o göklerin yerin bu ikisi arasındakilerin sahibidir. Hemen şey yapıyor. Diyor ki Kâle leyni ittehazte ilâhen gayri le ec'alenneke minel mescûnîn. Eğer benden başka bir ilah ararsan hele bir başka bir ilah edin. Kesinlikle seni hapiste olanlarda yani hapse attıracağım diyor. Seni hapse attıracağım. Çünkü ilah kendisi. Yani burada benim sözüm olur. Öyle Allah'ın sözü falan filan geçerli değil. İşte burada benim sözüm olur diyen Firavun'da şey var, hapis cezası var. İşte Firavun'un bulunduğu Mısır'da hapis cezası var. Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayetinde hapis cezasından bahsedilmiyor. Yani iki şey var. Birisi Yusuf Aleyhisselam Mısır'da hapse atılıyor. Bir de Musa Aleyhisselam seni hapse atarım diye Firavun tarafından tehdit ediliyor. Ama Allahü Teala'nın koymuş olduğu kuralda sen şimdi gayet iyi biliyorsun. Kur'an-ı Kerim'de olmazsa olmaz şey özgürlüktür. Özgürlük. Onun için Müslümanlar her gün 40 kere Fatiha suresini okurlar. Fatiha suresinde ne okunur? İyyâken abud ve iyyâken estaîn. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yaparız. Yani sen ne dersen o. Başkasının dediği değil. Kulluk odur yani. Başkasının dediği, senin dediğine uyarsa tutarız, yoksa tutmayız. İbadet o. Kulluk o. Ama dediğin zaman kulluk olmaz. Mesela şimdi Arapçada abd kelimesi esir için de kullanılır biliyorsun. Mesela şimdi savaşta şey yaptın, düşman askerini yakaladın, tabanca elinde ya da tüfek elinde teslim ol dedin. O sana diyebilir mi? Teslim olurum ama deme hakkı var mı?
Öyle bir şey hissedebilir mi o anda?
He? Yani
yok öyle bir şey.
Öyle bir şey derse ne yapar? Tak diye.
Kafasından yer kurşun.
Kurşunun kafasına yer. İşte kulluk bu. Yani Allah'a teslimiyet bu. İyyâke na'bud. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yaparız. Ama dediğin zaman bu defa başkasını da araya sokmuş oluyorsun. Başkasını araya soktuğun zaman bunun adına ne deniyor İslam'da?
Aracı işte şirk deniyor.
Şirk deniyor. Müşriklik deniyor. Tamam ama diyemez bir Müslüman. İyyâke na'bud. Ben yalnız sana kulluk ederiz. Bitti. Onun için şeyde Nisa suresinin 59. ayetinde Allahü Teala ne diyor? Atiullaha ya vellezine amen atiullaha atiur rasul ve ulil emri minkum. Bak Allah'a itaat edin. Resul'e itaat edin. Resul'ün görevi nedir?
Kur'an'ı bir şey içine sokmadan ulaştırmaktır.
Tamam. Yani Allah şöyle dedi diyen Allah'ın elçisidir. Tamam, Allah'la herhangi bir kişinin konuşma şansı var mı?
Yok.
Yok. O zaman Allah'ın ne dediğini bize ulaştıran kişi kimdir? Resulü. Allah'ın elçisidir. Onun için Allah'ın elçisine itaat nedir?
Allah'a itaat.
Allah'a itaattir. Zaten Allahü Teala söylüyor. Men yuti'ur rasule fekad ata'a Allah diyor yani. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü o Resul Allah'a karşı bir yanlış yaparsa Allah onun cezasını anında verir. Onun için diyor ki Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Çünkü Resul'e itaat ancak Allah'a itaat ancak Resul'e itaat de mümkündür. Çünkü men yuti'ur rasule fekad ata'a Allah. Kim Resul'e itaat ederse kesinlikle Allah'a itaat etmiş olur diyor. Peki bir de diyor ki ve ulil emri minkum. Sizden ulil emre de itaat edin, yetkililere. Peki bu yetkililer ya Allah'ın emrine uymuyorlarsa?
Devamında var mı şey?
Fe intenaza'tun fi şeyin, herhangi bir konuda onlarla nizaya girerseniz. Allah'la bir Müslüman nizaya girebilir mi?
Mümkün değil.
Mümkün değil. Resulüyle girebilir mi?
Giremez.
Çünkü Resul ne Allah'ın emrini söylüyor. O zaman Allah'a karşı çıkmış olur.
Yani şimdi orada herhangi bir şekilde ama filan demem, yani yapmama amaçlı. Tamamen ya kendini Allah'ın şeyine ortak
yerine koşuyorsun, demektir. Koyuyorsun.
Ya da yani yapmama amaçlı diye söylüyorum. Ya da bir nebilerden çünkü şey var bu konunun dışında hani Allah'ın azarladığı davranışa girenler var.
O başka nebi, Resul değil.
Evet.
Yani bak şimdi iblis niye kafir oldu? Allah'a ama dedi diye kafir oldu değil mi? Yoksa ben sen yarattın dedi. Ahirete inanıyor, Allah'a inanıyor. Kibir. Tamam ama yani ben ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın yani olur mu?
Yoksa şey bu şeye girmez yani Hazreti Nuh'un çocuğu ile ilgili Allah'a ama demesi veya İbrahim Aleyhisselam'ın Lut Aleyhisselam'ın kavmine ceza geldiğinde İbrahim bizimle tartışmaya girdi diye ayette var ya. Onlar bu kapsama girmez.
Yok, Allah'ın emrine değil. O birileriyle ilgili bildiklerini anlatıyor. Ama Allah'ın emrine uymama konusunda herhangi bir şey söz konusu yok. Değil. Tam teslimiyet var.
İnne İbrahim'e halim miydi o
ayet? Yok. Diyor ki Allahü Teala İzgâle lehu rabbuhu eslim.
Gâle eslemtül rabbil alemin. Gâle
eslemtül rabbil alemin. Allah ona teslim ol dediği zaman ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Dolayısıyla İyyâke na'budu dedim. Ya Rabbi biz yalnız sana boyun eğeriz. İşte burada bu ayette diyor ki فَاِنْ تَنَزَعَتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهِ لَاللّٰهِ وَالرَّسُولِ. Herhangi bir konuda yetkililerle nizaya girerseniz, bak yetkili kişiyle nizaya girerseniz, bunu Allah'a ve Resulüne götürün diyor. Yani Allah'a götüreceksiniz. Allah'la kimse yüz yüze görüşemez. Allah'la görüşmenin tek yolu Allah'ın kitabıdır.
Allah ve Resulü budur.
Tabii. Yani başka olmaz.
Şu an Rabbimiz yeni bir şey, yani bir duyuru falan yapmadığına göre Allah ve Resulü bugün için sadece şu kitaptır.
Arkasında ne diyor? İnküntüm tu'minune billahi vel yevmil. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız ona götürürsünüz. Bitti. Yani bugün mesela Müslümanlar herhangi bir şeyde anlaşamadıkları zaman, yani kendine Müslüman diyenler demek lazım, Allah'a ve Resulüne götürüyorlar mı?
Düzgün bir Müslümansa götürür ama genel manada soru soruyorsan ne yazık ki değil yani.
Yani mesela mezhepler içerisinde Allah'a ve Resulüne götüren var mı?
Yok. Ama ben bunu niye öyle cevapladım? Ne sorduğunu biliyorum da bizim Allah'a hamdolsun hakikaten bu şeyden haber olmayıp o Anadolu sağlam, yani babadan gördüğü gibi sağlam bir imanı yaşayan, bir şeyden de haberi olmayan ümmi dediğimiz insanlar var. O hakikaten Allah ve Resul dediğin zaman onlar dururlar. Ama bir yere kanalize olmuş. Dini eğitimden geçmişler. Ne yazık ki burada kastettiğiniz o. Onlar hakikaten gelenek ne derse diyorlar, Allah Resulü değil. Allah ve Resul değil.
Yani bu gelenekte, insanlara bak Allah şöyle diyor diyorsun. Diyor ki ya olur mu işte. Yani bazen gelenek de bir şey ifade etmiyor. Yani burada artık şimdi sık sık söylüyoruz maalesef. Bak mesela yıllardır biz burada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uyguladığı namaz vakitlerinin, imsak vaktinin, yatsı namazı vaktinin Kur'an'a ve Resul'den uygulamasına %100 aykırı olduğunu defalarca ortaya koymadık.
Koyduk. Üç maymunu oynuyorlar.
Ondan sonra kendi yayınladıkları kitaplarda orada şey yapılmış olan oradaki hadislerde, oradaki ayetlerde, kendi meallerinde verdikleri şey, namaz vakitleriyle ilgili söyledikleriyle %100 çeliştiklerini ortaya koymadık.
Evet.
İmsakla ilgili Bakara 187'nin işte size göre kısmını sildiklerini ortaya koymadık mı? Defalarca söylüyoruz. Peki Diyanet, bakın gözlemlerle ortaya koyduk. Ayetlerle ortaya koyduk. Hadislerle ortaya koyduk. Tüm mezheplerin görüşleriyle ortaya koyduk. Ama Diyanet herhangi bir değişiklik yaptı mı?
Hayır.
Bu nedir? Kendini ilah yerine koymaktır.
Kesinlikle. Yani öyle bir şeyi var.
Kendini ilah yerine koymaktır. Tamam mı? Şimdi burada bu kadar girişte uzun konuşmamızın sebebi, Müslümanım diyen insanlar için ceza hukukunun prensiplerini Allah-u Teala belirlemiştir. Yani burada kendi kafamıza göre herhangi bir şey belirleyemeyiz. İslam'da, İslam ceza hukukunda kesinlikle hürriyet esastır. Yani insanların hürriyeti esastır. İnsanların suçsuz ve borçsuz olmaları esastır. Yani her insan prensip olarak suçsuzdur. Suçu ispatlanıncaya kadar masumdur. İspat da objektif delillerle olmak zorundadır. Sübjektif delillerle olmaz. Suçu ispatlandığı zaman ona verilecek olan ceza nedir? Bakın birkaç tane ayet okuyayım ben size. Diyor ki Allah-u Teala فَمَنْ يَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَعَتَدُوا عَلَيْهِ بِمِسْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ. Bakara 194. ayet. Burada savaşla ilgili olan bir ayettir bu. Mekkeliler Resulullah'a karşı savaş açıyorlar ve Bakara 190. ayette ve katilu fi sebilillahi lezine yukatilunekum, Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Şimdi o benimle savaşıyorsa ben de onunla savaşacağım. Ondan sonra da diyor ki kim size saldırırsa siz de onlara size yapılan saldırının dengi bir saldırı yapın diyor.
Haddi aşmayın.
Evet. Saldırıya denk bir saldırı yapın. Ama Allah'a karşı yanlış yapmayın. Yani Allah'ın emirlerine aykırı davranmayın. Bilin ki Allah kendisine karşı yanlış yapmayanlarla beraberdir. Peki Allah'a karşı yanlış yapmayanlarla beraber, Allah'a karşı yanlış yapan, bak Allah'ın şeyi, verilen suçun cezası onun dengi bir şeydir. Bak savaşta bile, mesela sen şimdi şeyi çok iyi biliyorsun, bu Resulullah'ın hayatını, Mekkeliler Resulullah'ı şeyden çıkardılar değil mi? Mekke'den. Çıkarınca Allah da Resulullah onları oradan çıkarma yetkisi verdi. Mesela Huneyniler Resulullah'a karşı savaş açtı. Resulullah da gitti onlarla savaştı. Yani biz kendimiz bizzat savaş açamayız. Ama karşı tarafın bize karşı savaş açtığına dair çok ciddi bilgiye sahip olursak ya da anlaşmayı bozduğu ortaya çıkarsa,
bizimle savaşan bir grupla
sağlam delille. Mesela Resulullah'a
ben sağlam söyle. Delil derken mesela kabilesinin ordu topladığı bilgisi geliyor. Şey yapmıyor. Hendek Savaşı öncesi zaten öncesi. O grup şeye katılacakmış aslında. Ama Resulullah'ın büyük Hendek Savaşı'ndan henüz haberi yok. O grup Hendek Savaşı, o grup 6-7 günlük bir mesafede olan bir kabile hemen harekete geçmiyor. Yine bir Bureyt ya da Bureyde diye bir sahabeyi gönderiyor, tahkik ettiriyor. Yani kesin bir kanaate varınca anca, ya bunlar kiminle hareket ediyor? Mekke ile. Kime karşı bu grup şey topladıkları şey? Bize karşı. Hareket ediyor, onların üzerine yürüyor. Zaten o orada birazcık haberdar oluyor Mekkelilerin ve Yahudilerin Medine'ye karşı belli bir saldırı içerisinde olduklarıyla haberdar.
Zaten bir ay sonra da saldırı yapıyorlar yani yaklaşık.
Peşinden şeyde de hareketlenmişti. Dümetül Cendel'e de giderken haberdar oluyor. Karşı ordu yola çıkmış diye. Hemen geri dönüyor. Yani tahkik ettirmeden, yani bir şey duyduğunda da hemen harekete geçmiyor.
Kesin olarak mesela, karşı taraf savaşacak.
Şeyde de gelince mesela Bedir Savaşı ile ilgili bilgi ya da kervanla ilgili bilgi, Uhud'la ilgili ikisinden birinde şeyden geliyor. Amcası Abbas'tan geliyor. Yine hemen harekete geçmiyor. Yine tahkik ettiriyor. Yani acaba bu bilgi doğru mudur, değil midir? Beni Nadir'le ilgili, Beni Kaynuka'yla ilgili bilgiler geliyor. Kendi bizzat gidip bazılarını doğruluğunu öğrenmeye gidiyor. Çünkü durup dururken bir duyulan bir şeyle hemen harekete geçirilemez. Yani Hucurat suresine göre zaten bir fasık geldiği zaman, fetebeyyenü, fasık bir haber getirdiği zaman araştırın diyor Allah.
Yani tebeyyün iyice ortaya çıksın demektir. Yani
kesinleştikten sonra artık geri adım atılmıyor ama.
Yani biz kısım şeylere, haberlere göre değil. Kesinleşti mi geri adım atmak yasak. İşte onun için şimdi Allah-u Teala'nın koyduğu prensip ne? Ve cezâ-ü seyyiyetin seyyiyetün misla diyor. Yani yapılan bir kötülüğün cezası onun dengi bir kötülüktür. Femen afa ve aslaha fe ecru alallah. Ama kim de kendine yapılan kötülüğü affeder, durumu düzeltirse onun şeyi karşılığı Allah'a aittir. Allah onun karşılığını
mesela
verir.
Mesela Mekke'nin fethinde yine İslam tarihiyle ilişkilendirirsek bu ayeti, normalde ne yaptılar? Hendek Savaşı'nda gelindi bütün Arap kabileleri Medine'yi yerle bir etmek için geldi.
Hepsini bitirmeye çalıştı.
Ama Resulullah Mekke'nin fethinde o amaçla gitmedi. Femen afa ve aslaha. Af ve islah yoluyla gitti. Fecru.
Yani hiçbirisinin bu şeyine dokunmadı yani.
Bir cephe dışında, orada da bir herhalde Halid bin Velid'e karşı bir çekememezlik var zannedersem orada. Onun dışında bir çatışma yaşanmadan Mekke fethedildi.
Tabii. Mekke fethettikten sonra da kimsenin şeyine dokunmadı, malına dokunmadı.
Evet, kesinlikle orada var.
Ne kimsenin evini aldı, ne evine girdi, ne yani herhangi bir şey yapmadı.
Evet, düşmanlıkta direnenler ki Tevbe suresinde var onlar.
O başka. Onlar hariç, uzunca bir süre sonra orada.
Onlara da mühlet verildi.
Mühlet verildi, evet. Şimdi
yani
burada
bir hapis falan yok zaten orada.
Şimdi burada şey var, ayetler var tabii. Şimdi burada şey var.
Söyleyeyim de. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de özellikle Yusuf suresinde Hazreti Yusuf'la ilgili, Hazreti Musa'yla da ilgili çeşitli surelerde şeyden bahsediliyor. Hapis cezasından bahsediliyor. Bunu şunun için söylüyorum. Rabbimizin hani tarihselci bir bakış açısıyla o günlerde zaten hapis yoktu oralarda. Ondan dolayı Kur'an'da yoktur diye bakanlar var. Rabbimizin, Allah'ın ve o günkü insanların bu hapis cezasından haberdar olduklarını gösteriyor bu şey. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'e koymamış ama o tarihsel açıdan koymamış diye bakış açısı olanlar olabilir.
Ya
O
ben
anlamda bilinen bir ceza şeklidir.
bütün prensipleri koyan Allahü Teala'dır
Evet,
ya.
bilinen bir
Allah
ceza
yani
şeklidir.
Allah şuna buna bakarak mı hüküm veriyor? Allah'ın kanunu fıtrattır.
Yani
Fıtratta tabiata geçerli kanunlardır.
biz anlıyoruz ki ben yeni bir şey söyleyeceğim. Hapis cezası yerine belli suçları işleyenlere sınır dışı cezasını şey yaptığını biz Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz.
O da bu sınır dışı.
Yun fev minel ars.
Şimdi bak o da şeyle ilgili mesela
Maide 33'te mesela.
Maide 33 innema cezaullezine yuharibun Allah ve Resuluhu ve yes'ane fil ardı fesada. Allah ve Resulüne karşı harp açıyorlar. Ve o bölgede bir fesat peşinde koşuyorlar.
Yani terör suçu işliyorlar.
Yani bir düzeni bozuyorlar, sistemi çökertiyorlar. Şimdi mesela Resulullah Medine'ye geldi. Medine'de Beni Kaynuka. Resulullah'ı ortadan kaldırmak ve Medine'deki tüm düzeni kendi kafasına göre kurmak için harekete geçmedi mi? Ne yaptı mesela?
Beni Kaynuka en büyük Yahudi kabilesi. Görüntüde bütün kabileler anlaşınca şeyle Resulullah'la Medine Sözleşmesi'nde bütün herkes anlaştı. İlk başta da onlar katılmadı Yahudiler. Resulullah'ın kalıcı olduğunu düşünmüyorlardı. Fakat kalıcı olduğunu görünce belli bir süre sonra anlaşmaya dahil oldular. Fakat Bedir Savaşı'nda özellikle yenileceğini umuyorlardı Resulullah'ın. Ve mutlaka Mekkeliler galip gelecek diye düşünüyor ve Müslümanlar cepheye gittiklerinde arkadan şımarık hareketlere daha başladılar hemen. Yani savaş haberlerini duyduklarında nasıl olsa Müslümanlar yenilir diye saçma sapan hareketlerini, kendilerini güçlü hissediyorlardı çünkü. Ve Müslümanların savaşı yendiğini duyunca bir kere ok yaydan çıktı misali. Artık numara yapamayacaklarını gördüler ve eski yani o yanlış tavırlarını devam ettirdiler. Ve Mekkeliler savaşmayı bilen bir topluluk değil, biz savaşmayı biliyoruz. Muhammed'e biz ve Müslümanlara durumun ne olduğunu göstereceğiz. Müslümanların sayısını da az olarak görüyorlardı yine. Çünkü İslam henüz Mekke'de,
Azdı zaten.
Medine'de İslam tam anlamıyla 10 bin kişilik bir Medine'de daha 1000 kişiye doğru düzgün yeni ulaşmış. Ama tabii ki yöneticiler de genelde İslamiyet'e girenler yönetici sıfatları olan kişilerdi. O yüzden etkindi İslamiyet yine de. Ve tamamen düşmanca hareketlerini açığa vurmaya başladılar. Ve nefhül arz oldu onlara.
Ve Resulullah'a karşı ne oldu? Bir onu
Harbe girdiler.
öldürmeye kalkıştılar. Ortalığı sistemi bozmaya çalıştılar. Resulullah da onlara hapis cezası falan vermedi. Çünkü bunlar topyekün organize. Evvim fev minel art. Ne yapıldı? Medine'den çıkarıldılar.
Ceza
Aynı benzer şey Beni
tamamen
Nadir'de oldu.
yani Müslümanların etkin olduğu bölgeden atıldılar.
Oradan uzaklaştı. Nereye giderseniz gidin. Ve mesela Beni Kurayza,
Bütün hakları da ellerinden alındı bu arada. Yani.
evet. Tabii işte oradan gönderdiğiniz zaman yükleyebildikleri kadar eşyayı alıp götürdüler. Gerisi
Diğerleri
kaldı.
yani onların hakkı olarak geride kalmadı. Onlar artık Müslümanların malı olarak
Tabii
geçmiş oldu.
Müslümanlara şey oldu. Mesela Beni Kurayza da aynı şekilde
Nadir oğulları daha sonra.
Nadir oğulları öyle oldu. Beni Kurayza da
Kurayzalar da yani.
savaşta Müslümanların yanındayken düşman cephesine geçti Hendek Savaşı'nda. Resulullah da gitti onları da çıkardı ama maalesef Beni Kurayza ile ilgili çok büyük yalanlar vardır
Evet,
biliyorsun.
katliam varmış gibi.
Oradaki işte esirleri öldürdüğüne dair esirlerden bir tek kişi bile öldürülemez. Yani biliyorsun Kur'an-ı Kerim'de esirlerin öldürülmesi diye bir şey yoktur. Yani esirler de tutsak olarak şey yapılamazlar. Aile ortamında beslenirler. Mesela şeyde İnsan suresinde Allahü Teala ne diyor? Esirlerle alakalı ve yut'imûne at-ta'âme alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîra. 76. sure Kur'an-ı Kerim'in. Yani kendi şeyler olmasına rağmen kendi ihtiyaçları olmasına rağmen yetime, çaresiz kalmış kişilere ve esire yiyecek verirler diyor. Yani kendi boğazlarını kesip şeye veriyor, esire veriyor. Mesela esirlerde yine şeyde Nur suresinin 57. ayetinde, Kur'an-ı Kerim 24. suresinin 57. ayetinde Allah-u Teala esirlerin bir ev ortamında bakılmasını şey yapıyor. Böyle bir Bedir'de esir alınmıştır, şeyde esir alınmıştır, Beni Müstarik'te, diğer savaşlarda. Ama bu alınan esirler ya karşılıklı ya karşılıksız serbest bırakılır. Asla köleleştirilemez. Mesela yani o köleleştirme olan, falan sonradan mezheplerin şeyidir.
Beni Müstarik'in hepsi esir alınmıştı. Tabii. Ama onlardan bir tanesinin daha sonra esir kaldığına dair hiçbir
kesinlikle
şey yok.
Kesinlikle tamamı istedikleri yere çekip gittiler.
Resulullah onların kabile reisinin kızı Cüveriye ile evleniyor. Hı hı. Ve onları, bütün malları da veriliyor onlara. Tabii. Netice itibariyle bir kabile İslam'a giriyor toptan. Tabii ki İslam'a hemen girdim deyince girilmez
benim
ama.
Mustalik'im diyor.
Mustalik oldu.
Tabii benim Mustalik tabii. Benim Mustalik'in
tamamı normalde esir.
Tamamı serbest kalıyor. Serbest bırakılıyor ve de karşılıksız serbest bırakılıyor. Bir tane şey yok. Mesela Resulullah da Cüveriye'yi hürriyetine kavuşturduktan sonra onlar evleniyor.
Evet. Normal bir eş olarak alıyor. Normal bir eş olarak herhangi bir şekilde köle ile cariye yapmıyor kendisi. Yani.
Kölelik cariyelik diye bir bu kölelik cariyeliği kabul etmeyen bir tek mezhep yoktur. Ama bu Kur'an-ı Kerim'e tamamen aykırıdır. Dolayısıyla bunu Kur'an-ı Kerim'e aykırı olarak kölelik ve cariyeliği varsayanlar ne yapmış oluyorlar? Allah'ı ilah saymış oluyorlar mı? Başka ilahlara kul olmuş oluyorlar. Ama bugün bunu İslam aleminde bunu kabul etmeyen bir tek kişi yoktur. Bugün Araplara gidin, birçoğunun evinde şeyler vardır. Gidip bir yerlerden getiriyorlar. Kendi cariyeleri olarak düşünüyorlar.
Çok fazla Filipinli var Suudi Arabistan'da. Ve Katar'da, oralarda da aynı durum var. Bunları bir bakıma şey gibi düşünüyorlar, köle gibi düşünüyorlar. Ve ne yazık ki
köle gibi zina değil, köle.
Daha da beter. Onlar zina işledikleri halde zina işlemediklerini düşünüyorlar. Yani İslam'a uygun bir davranış yaptıkları. Tabii bunu herkes yapmıyor ama bu yapanlar açısından tabii söylüyorum.
Önemli değil ama.
Zina istemiyor yani. Allah'a bir bakıma dalga geçiyorlar Allah'a.
Avrupa'ya gidiyorlar.
Mutanikah benzeri şeyler.
Gayrimüslimlerin kafirlerle biz devamlı savaş halindeyiz. Onların kadınlarını elde ettik mi şeye atarız diye.
İstediğimizi yapabiliriz.
Var. Yani biz burada Kur'an-ı Kerim'deki ceza hukukunu anlatıyoruz. Evet. Yoksa Müslümanlardaki ceza hukukunu değil. Yani çok berbat bir yapı vardır. Allah'ın kitabından dışarı çıkılmıştır. Allah-u Teala onun için de bugün İslam alemine büyük bir ceza vermiştir. Yani Osmanlıların son döneminden itibaren çok büyük bir ceza vermiştir. Ama şimdi tüm dünyaya bu doğru şeyleri anlatmamız lazım. Bugün hapis cezası var. İşte Türkiye'de bir infaz kanunu çıktı. 300 bin kadar hapis yatan insanlar var. Bunların arasından İşte 90 bin kadarı zannedersem çıkıyor. Orada çıkanlardan birisiyle görüştüm bugün. Diyor ki 10 yataklı bir koğuşta 30 kişi var diyor.
Şimdi bir ufacık bir suç işleyeni bile hapse atıyorlar. Bunun sonucu budur yani.
Bakın şimdi şeyde bak bugün şimdi bu koronavirüs dolayısıyla insanlar İşte geçen hafta cumartesi pazar dışarı çıkamadılar. Yarın cumartesi pazar yine çıkamayacaklar. Bu hafta cumartesi pazar da çıkamayacaklar. Şimdi burada çıkamadıkları zaman kendi evlerinde kalmanın ne kadar zor olduğunu düşünüyorum. Mesela sen şimdi cumartesi pazar dışarıya çıkamadın ya mutlu oldun mu? Rahat ettin mi?
Yok. Yani zaten insanların birçoğunun şu anda normal zamanda da hani evde kal Türkiye şeyi var ya, tamam kalınsın ama hiçbirinin rahat ettiğini düşünmüyorum.
Rahat etmesi mümkün değil. Kim bilir o evlerde ne dövüş kavgalar oluyor ya.
Mahkemeler bayağı bir çalışacak zannedersem bu koronavirüsten sonra.
Hayır yani.
Aile mahkemeleri.
Yani çok ciddi problem yani. Ev şey cehenneme dönüyor birçok yerlerde. Yani duyuyoruz. Şimdi onu demiyorum. Adam sen kendi evinden çıkamadığın zaman çoluğun var, çocuğun var, şey yapıyorsun. çok büyük bir ızdırap çekiyorsun.
İstediğini
Peki
yiyorsun,
adam
içiyorsun.
hapse giriyor. Bak diyor ki işte yeni çıkan birisiyle görüştüm diyor ki ya diyor adam prostat hastası, yaşlı. Tuvalete gitmesi gerekiyor. Tuvaletin önü kuyruk. 30 kişiye bir tane tuvalet var diyor. Adama sıra gelinceye kadar
Altına
altına
giriyor.
yapmak zorunda kalıyor diyor yani.
Yıkanmak da problem.
Ondan sonra bundan önce bir şey olmuştu. Kaç yılında olduğunu bilmiyorum. Gene bir af olmuştu. Birkaç kişi çıkmıştı. O af yasasını hazırlayan kişilerden birisi buraya gelmişti. Hayır, niye böyle yaptınız dedim. Ya ne yapalım dedi. Bir ranzaya 3 kişi düşüyor. Bak yatacak yer yok o şeyde. Halbuki bakın İslam'da hapis cezası diye bir şey yok. Sen Müslümansan İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in dersin. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar, yardımı yalnız senden isteriz dersin. Allahü Teala'ya sınır çizemezsin. Tamam öyle demiş ama şartlar uygun değil dersen iblisten farkın olmaz. İblis de şartlar uygun değil diyerek Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Şimdi burada Allahü Teala bak Kur'an-ı Kerim hiçbir yerinde hapis cezası yoktur. Resulullah hapis cezası dediğimiz bir ceza vermemiştir hiç kimseye. Bu çok sonradan Emeviler döneminden sonra ortaya çıkmıştır. Niye? Yani Allah'ın dininden uzaklaşılmıştır tamamen.
Şeyden öğreniyorlar zaten o anda Sasanilerle ve de Bizans'la o çünkü gittikleri, fethettikleri yerlerde hapishaneler görüyorlar. Bizans hapishaneleri, Sasani hapishaneleri. E biz de yapalım. Bizim ne eksiğimiz var bu krallardan diye düşünüyorlar zannedersem.
Bak bir de şu şey var meselesi var. Yani bu hapis cezası herhangi bir şeyin karşılığı değil. Yani Allahü Teala diyor ki birisine ceza vereceksen misliyle vereceksin. Ya karşı taraf diyecek ki ben bunu hak etmiştim diyecek. Ama hapis cezası neye karşılık kardeşim? Bugün insanlar hapis yatıyorlar. Hapis yatan insanları kim besliyor?
Devlet besliyor.
Biz besliyoruz yani. Devlet de ben bizden aldığı
Tabii.
vergilerle besliyor değil mi? Vatandaş besliyor yani insanlar. Peki onların bakmak zorunda olduğu aileleri ne yapıyor? Bir fertten
Evet.
el avuca düşüyor.
Evet. Ya hanımlar çalışıyor, çocuklar ne yapacağı belli olmuyor.
Perişan.
Ya da sağa sola el açmak zorunda kalıyorlar.
El açmak zorunda, o da kolay
Bir
mı?
yandan da hapisteki kişiye de harçlık göndermeleri lazım.
Göndermeler lazım. Ondan sonra peki hapishaneden çıkıp da ıslah olan var mı?
Tam aksine hep anlatılan şey bir yumurta diyelim ki yani çalıp giren hırsız içeride hırsızın envai çeşidini öğreniyor. Bir bakıma
Ustalaşıyor.
suç üniversitesi gibi
Tabii
hapishaneler.
tam Suç Üniversitesi. Dolayısıyla bakın biz bundan sonra her konuda İslam dünyaya örnek olmamız lazım. Bakın bu Kur'an-ı Kerim'e aykırı davranışlar Resulullah'tan sonra başladı. Mezhepler İslam dini, İslam Müslüman mezhebi olmaktan tamamen çıktı ama bizim şeylerin en kötüsü, en kötü durum Avrupa'nın en iyi durumuyla kıyaslanmayacak kadar iyidir. Avrupa 19. asırda işte şeyde hani Fransız ihtilali ile beraber birazcık işte hürriyet falan bir evrensel ilkelerle yüz yüze gelme durumu söz konusu oldu da işte şey yaptılar. Sanıklar suçluluğu ispat edilinceye kadar masumdur dediler. Ama eskiden herkes suçlu sayılırdı. Fakat bizde mesela Osmanlı, şimdi sen biliyorsun Allah'a şükür Osmanlı mahkemelerini 20 yıldan fazla o mahkeme arşivini idare ettik ve orada doktora yaptık. İşte o senlerindeki kitap benim o doktoramdır İslam
Muhakeme olsun.
muhakeme hukuku diye. O mahkemelerde geçerli şeyler. Bakın Osmanlı'da hapis cezasının şeye kanunlara geçmesi 19. asırdan sonra olmuştur. Yani Tanzimat dedikleri aslında ona tahribatın dik alası demek lazım. O Tanzimat dedikleri şeyle birlikte başlamıştır. Yargı sistemi de bozulmuştur. Ondan sonra hapishaneler yapılıyor. Bugün hala hapishaneler yapılıyor. Sürekli yapılıyor. Ya kardeşim yapmayın artık yeter. Biraz kendimize gelelim ya. Ya ben Müslümanım diyorsam benim dinimde ne yapıyor kardeşim? Bu Allah'ın kitabında anlatılan yargı sistemi dünyada hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir yargı sistemidir. Bak şimdi mesela
Mesela bir şey söyleyeyim, hani o az önce Beni Nadir'in şeyden dışarı atılmasından bahsetmiş. Hani Resulullah da Beni Nadir'in yanına niye gidiyor? Şey almak için, diyet şeyinden
Birisi öldürülmüş, onun
öldürülmüş,
tazminatını
bilmeden Resulullah'ın eman verdiği bir kişiymiş, o kişi bilmeden öldürmüş. Yani bütün Medine kabileleri o öldürülmüş kişinin diyetine katılıyor. Şimdi böyle bir ortamda toplum kendi kontrolünü yapacaktır. Hiç kimse para vermek istemez durup dururken. Yani benim ailemden bir kişiyi öldürecek. Ben onun diyetini ödeyeceğim ve ben katılacağım. Ben suçsuzum ama benim ailemden bir kişi yaptığı için bunu ben o zaman ne yapacağım? Ben kendi ailemdeki herkese mukayyet olmak durumundayım. Mukayyet olmam lazım yani. Böyle eğilimi olan, ne bileyim, psikopatça tavırları olan kişilere bir şekilde daha önceden engel olacağım hareketlerine falan. Yani bir otokontrol sistemi çok önemli İslam'da.
bak şimdi mesela Osmanlı'da ben her zaman Osmanlı yönetimi değil Osmanlı ulemasını suçlarım. Bugün de aynı kişiler en fazla itibar edilen kişilerdi. İşte az önce söyledik. Yani hiçbir dayanakları olmadığı halde her gün Müslümanların ibadetlerini vaktinin dışında yapmasına sebep olan bir Diyanet İşleri Başkanlığı var yani. Bunlar hangi konuda Allah'ın şeyi nedir? Bunlar birinci önce menfaatlerini düşünüyorlar. Ondan sonra Allah'ın emir ve yasakları.
Faize bile artık kafa
Tabii
aralamaya
her konuda,
başlamış.
her konuda. Hani şeyde karşı çıktıkları 12 Eylül'ün faizsiz olarak şey yaptığı, kurduğu faizsiz
Finans.
finans kurumları
Normal
2005'te
banka haline geçmiş.
faizi banka ve daha normal bankayı da aşacak derecede onu aratacak derecede faizli hale geldiler. Neyse, şimdi biz burada bizim görevimiz insanları uyarmaktır. İster yola gelirler, ister gelmezler. Biz bu dünyada onlardan hiçbir şey beklemiyoruz. Bizim örneğimiz İbrahim Aleyhisselam'dır. İbrahim Aleyhisselam bulunduğu ülkede o kadar mücadele etti. Oradan sürgün edildi. Onlara karşı kesin bir tavır koydu. Oradan çıkmak zorunda kaldı. Kesin bir tavır koydu. Sürgün edilmedi. Kesin tavır koydu. Ama Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'ı o bakarsanız çok başarısız olmuş gibi gözükür. Ama Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'ı en başarılı nebi olarak bize tarif ediyor. Şimdi burada asıl konumuza geleceksek, yani gelecek olursak mesela Osmanlı'da İstanbul Müftülüğü, şu anda İstanbul Müftülüğü eski Yeniçeri Ocağı'dır. Yeniçeri Ocağı olduğu için orada bir şey var, zindan var. O zindanın önü Boğaz'a ve Halic'e açılan çok büyük bir cadde, bahçedir. Eskiden ta şeye kadar, Eminönü'ne kadar iniyordu. Sonra orada bir binalar, şunlar bunlar yapıldı. Ama şu anda da
Vatanin oldu yani.
son derece güzel bir yer yani. Son derece güzel bir yer. Ve oradaki hapishaneye tıka basa doldursanız bile 20 kişi ancak doldurabilirsiniz. Ve bunlar tutuklama yerlerdir genellikle. Tutuklama nasıl oluyor? İşte kaçmasından korkuyorsunuz. Bir adam katil zanlısı olarak
Mahkemeye
yakalanmış.
çıkıncaya kadar.
Yok, kaçmasından korkuyorsun. Diyorsun ki hadi şurada kal. Ve yargı süresi bitinceye kadar. Ve yargı süresi de öyle bugünkü gibi şey yapmaz, yılları almaz. Mesela işte Osmanlı yargı sistemini az önce söylediğim gibi yani 21 sene mahkeme arşivini yani 20 seneden biraz fazla belki tam 21 olmayabilir. Mahkeme arşivini idare ettim. Çok sayıda yerli yabancı araştırmacılara yardımcı oldum. İşte doktoramı yaptım orada. O mahkemede bir günde sona ermemiş dava bulmak çok zor. 3 gün süren dava bulabilmek için aylarca araştırma yapman lazım. Peki kısa sürede dava sonuçlanıyor da bütün hukuki şartlar yerine geliyor mu? Orada yerine gelen hukuki şartlar bugün hiçbir mahkemede yerine getirilemez. Dünyanın hiçbir yerinde. Bu kadar mükemmel bir sistemimiz vardır. Yani hapis cezası yoktu Osmanlı'da. Hapishaneler 19. asırdan sonra kurulmaya başladı. Ne oluyor? Kürek cezası falan gibi bir takım şeyler oluyor ama adam hiç olmasa çalışıyor temiz havada, açık havada. Neyse yani ama İslam'ın, yani Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde bir sistem değil. Ama gene de kötünün iyisi. Gene de kötünün iyisi. Şimdi dolayısıyla bakın, işlenen suçun dengi bir ceza. Allah-u Teala bak şeyde beni kaynukayı niye çıkardı? Çünkü Medine'de düzeni bozmaya çalıştılar ve Müslümanları oradan çıkarmaya gayret ettiler. Beni Nadir aynısını yaptı. Beni Kureyze aynısını yaptı. Yaptıklarının cezası. Mekkelilerin elinden niye Mekke alındı? Çünkü Resulullah ve Müslümanları Mekke'den çıkardılar. Yaptıklarının suçun cezasının aynısı. Hatta ahirette bile, yani sadece dünyada değil, ahirette bile Allah-u Teala şeyi, cezayı işlenen suçun şeyiyle, bak mesela diyor ki Allah-u Teala En'am suresinde ahiretle ilgili men ca'e bil haseneti felehu aşr-i emsaliha. Kim bir iyilik yaparsa onun 10 katı. Ve tabi daha fazlası da var başka ayetlerde. Ve men ca'e bis seyyiati fela yüze illa misliha. Kim kötülük yaparsa tam dengiyle cezalandı. Cehennemdeki ceza bile öyle, dengiyle. Ama bu denk nasıl kuruluyor? O konuda İslam alemi asırlardır Kur'an'dan uzak olduğu için bu problemleri çözmek çok ciddi manada zaman alıyor. İnşallah Cenab-ı Hak lütfeder, onu da tümüyle ortaya çıkarırız. Yani Allah'ın koyduğu ceza misliyle. Ha şu olabilir, bir adam birisini bir yerde bir ay şey yapmış da, hapsetmiş de, dışarı çıkarmamış da, bu adama misliyle ceza verilir. Misliyle ceza nedir? Onu bir ay orada tuttun mu? Bir ay onun yerine duracaksın, bir ay da onun cezası ceza olacak. İki ay olacak. Yani misliyle o. Ama burada şu var. Bakın batıdaki ceza hukuku. Batıda devletler, yani batıda devlet sistemi tam bir teokratiktir. Çünkü devletin tüzel kişiliği vardır. Devlet diye bir şey var. Efendim suç devlete karşı işlenmiş sayılır. Ya devletin babasını mı öldürüyorlar? Devletin anasını mı öldürüyorlar? Devletin malını mı çalıyorlar? Maalesef 19. asırda oradan bize gelen ceza hukuku sisteminde de devlet. Onun için bakın Osmanlı'da İstanbul Mahkemesi'nde bir tane kadı olur. Birkaç tane de onun yardımcısı olabilir de olmayabilir de ama bir tek kadı vardır. Tabii katipler falan filan olur. O bir tek kadı o kadar az iş gelirdi ki, yani bir yıl içerisinde Osmanlı Mahkemesi, yine İstanbul Mahkemesi'ni araştırın, işlenen suçun sayısını 10-15 tane bulursunuz. Onların çoğusu da kabahat türündedir. Öyle adam öldürme, hırsızlık yapma, böyle büyük suçlar kolay kolay bulamazsınız. Onun için yıllarca bir araştırma yapmanız lazım.
Yok ki.
Yok. Az önce senin söylediğin gibi. Neden? Çünkü devlet diye ayrı bir varlık yoktur. Devlet benim, devlet sensin. Devlet herkes ya. Yani burada bir rahatsızlık olduğu zaman hepimiz rahatsız olacağız. Dolayısıyla her insan Osmanlı'da savcıdır. Toplum aleyhine işlenen bir suç varsa dava kendiliğinden açılmış sayılır. Her onu gören her kişi gider bunu mahkemeye götürür ama ispatlamak zorundadır. O suçlu kişi ben suçu işlemedim dediği an başka bir şey yapmasına gerek yok. Mesela şimdi şurada elma var mı Abdullah?
Elma yok.
İspat da olmadığını.
Felsefi izahlar mı getiriyor?
Bir şeyin olmadığı ya, ispatlanır mı?
Olmadığı değil, olduğunun ispatlanması.
Bir şeyin olduğu ispatlanır. Sen geliyorsun bana diyorsun, sen şu suçu işledin, ben de işlemedim dedim. İspatla olur mu ya? Ama bugün öyle.
Evet. Aylarca insanlar şeyde kalıyorlar
Yıllarca
suç
kalıyorlar
şüphesiyle.
hapishanede ya.
Suç şüphesiyle.
Yıllarca kalıyorlar.
Bir de hakimin kanaati diye bir şey var ki o tam evlere şenlik.
Tabii. Bak bizim şeyde yani Osmanlı'da yoktu bu. Hakimin kanaati diye bir şey yok. Osmanlı'da prensip şuydu. Sanık sandalyesinde oturan kişi suç işledi diyorsanız hakim sandalyesinde oturan kişi de işleyebilir. Suç işleyip makamının gölgesine sığınamaz. Onun için eğer hakim o işlenen suçla ilgili bir görüş belirtecekse hakimlik sandalyesinden kalkar, şahitlik sandalyesine oturur. Şahit olur. Başka bir hakim gelir burada, şey yapar, yargılar. Dolayısıyla bugün ama öyle değil.
Zaten o kanaat şeydi. Mesela yine bir şey hatırladım bu arada. İfk hadisesi. Yani ifk hadisesi var Kur'an-ı Kerim'de.
Resulullah'ın
Eşine Hazreti Ayşe'ye zina iftirası
zina yaptı. Hem
atılması.
de ne zaman? Savaş dönüşü değil mi?
Evet yani yine o şey
Benim Ustalık
Hendek
Savaşı
Savaşı ile o Benim Ustalık arasındaki o 1 ay, 1,5 aylık süre içerisinde olan bir hadise. Onu normalde işte münafıkların bir çete olarak Kur'an-ı Kerim'de onu aranızda yayan bir çetedir diyor Rabbimiz. Ama netice itibariyle yapılan araştırmaya göre hakiki suçlular kendilerini bir şekilde koruyorlar. Dünyevi anlamda tabii uhrevi cezadan korunamazlar ama 3 kişinin üstüne kalıyor. Ola işte netice itibariyle kurtuluyorlar yani. İşte Resulullah ve yanındakiler diğerleri kesin bir kanaate sahipler. Suçu şu esas işlediğine dair diye ama yani sen o kanaatinin altını dolduramadıktan sonra
ispatlayacaksın.
ispatlayamadıktan sonra o cezalandıramazsın. Yani Abdullah bin Ubey ve onun avanesi o grup siyasi nüfuzlukları falan kullanarak onlar ceza almıyorlar. Zina iftirası o 80 değnek cezasından yırtıyorlar onlar. Ceza alanlar belli o 3 tane
Yani suçun
kurtarmış.
objektif, bak bugün ceza hukukunda objektif kanun, objektif delil diye bir kural yoktur. Ama İslam ceza hukukunda objektif delil esası vardır. Dolayısıyla yargılama kısa sürede yapılır. Hapis cezası diye bir ceza verilmez. Onun için mahkemelerde yani bugünkü gibi işte eğer İslam'ın ceza hukuku olursa bugünkü hakim ve savcıların belki 1999'u işsiz kalır. Avukatların 1999'u işsiz kalır. Tabii onlara başka işler bulunabilir. O problem değil. Yani bugün eğer Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği şekilde bir ekonomik sistem oluşturulursa
Zaten
onlar çok
aslında
kolay.
devlet memurları çok fazla bütün dünyada devletleri
Tabii.
şey bu kadar fazla biz bir devlet memuru olarak konuşuyorum ama devletin bu kadar işin içinde olması sıkıntılı. Yani aslında
Yani
Osmanlı
çok
sisteminde
yani bu
çok daha
sistemi bu
küçülen bir devlet, hakiki işlerini yapan bir devlet ve özel alanların daha büyümesi
Yani
normalde.
bizim Müslüman bu sistemi şu anda dünyada yürürlükte olan sistemi A'dan Z'ye değiştirmek zorundayız. Allah'a çok şükür onların bütün şeyleriyle ilgili uzun çalışmalarımız çok şükür var. Yani biz bunlara çözümler sunmalıyız. İşte yargı sistemi bunların başında gelir. Yargıda çabukluk ve ucuzluk çok esastır. Şimdi ne dedik? Bir kere hapis cezası kesinlikle olmaz. Ha, tutuklama olabilir kısa süreli. Hatta Osmanlı'da birisi tutuklandığı zaman bir başkası gidip kefaletle onu oradan dışarı çıkartabiliyordu ya. Ben kefilim, ben buna karşı şeyim diye. Çünkü Osmanlı'da şey yapma imkanı hani öyle bir yapı oluşturulmuştu ki gerçekten muhteşem bir yapıydı. İnsanların yanlış bir şey yapma şansları yoktu. Yapamazlardı. Çünkü sistem öyle bir sağlam kurulmuş ki müthiş bir sistem var yani gerçekten. Bütün dünyaya örnek olacak bir sistem var. Şimdi bak ben burada şey yapalım istersen Abdullah. Yani bir örnek verelim. Osmanlı'da bir yargının kısa sürede nasıl bitirildiğine, nasıl şey yapıldığına dair. Mesela birisine zina iftirasında bulunmak büyük suçlardandır İslam'da.
Tabii ki
Onlara
az önce
had cezaları denir.
Hazreti Ayşe ile alakalı
Tabi
ayet-i
Hazreti
kerime
en ağır suçlardandır.
Nur suresinin baş sayfasında bir de ikinci sayfasında Bununla ilgili şeyler geçer.
Şimdi mesela Davut Paşa da bir şeye.
Şimdi şu İslam Muhakeme Hukuku adlı kitap. Bunun işte Abdülaziz hocamızın kitabı. Bugün bunun 152. sayfasında bir haddi kazif yani zina iftirası cezası ile alakalı bir şey var. Mahkeme kaydı var. Ben işte burada 24 Rabi'ye evvel 1180 ifadesi var. Şimdi telefondan baktım. Hicri miladi tarih çevirdim. Bu 30 Ağustos 1766 yılına denk geliyor. Yani çok çok aşırı evvel bir şey değil. 30 Ağustos 1766 tarihinde ne olmuş? Bir tane Ahmet Ağa diye bir vatandaş, Mustafa bin Ahmet isimli bir vatandaş ona küfür etmiş. Kötü küfür etmiş. Zina iftirası içeren.
O vatandaş dediğinde sipahi değil mi?
Ha, sipahi
Sipahi
yani
ne demek? Asker. Yani o
sipahi
günün subayı.
atlı asker. Hem de yani
Atlı asker.
atlı da yani en Osmanlı'nın en hızlı, en savaşlarda başarı kazanan özel birliği diyelim bu. Bugün şey var değil mi? Özel harekat var. Özel harekat gibi Osmanlı'nın bordo berelilerinden yani sipahi demek.
Ya bu bir asker, bir subay yani
Evet.
bugünkü anlamda.
Askerde de yani özel bir sınıfın
Özel bir
askeri.
sınıf askeri.
Evet.
Evet.
Bu vatandaş
Bak
küfretmiş. Neler demiş,
yani
neler.
burada şunu şey yapalım izleyicilerimize. İsterse padişah olsun.
Evet.
Hiçbir şekilde sıradan bir vatandaştan ayrı düşünülemez. Falancanın dokunulmazlığı var. Osmanlı'da hiç kimsenin dokunulmazlığı yoktur.
Yok, dokunulmazlık diye bir şey
Evet.
olamaz zaten.
Evet. Yani efendim işte bugün şeyler batıdan gelen şeyler öyle memurların dokunulmazlığı var bugün.
Milletvekillerinin var.
Milletvekillerinin dokunulmazlığı var. Devletteki görevlilerin dokunulmazlığı var. Bu ne demek ya? Bu
Ya şöyle bir şey
tamamen
yapınca
teokrasidir yani.
uyduruk gözaltılar olunca kendileri öyle bir sistem koyunca aynı uyduruk gözaltı sisteminin kendine döneceğinden de korkuyorlar yani.
Ama
Ve suç
Osmanlı'da
şüphesi.
padişah bile dokunulmaz
Yani
değildi.
şimdi suç şüphesiyle gözaltına alınıyor. Şüphe. Yani birisinin bir de şey gizli tanık diye de bir kavram var.
Gizli tanık diye bir şey asla olamaz. Oradan bir
Gizli
şey yapalım bakın.
tanık bir şey yapıyor. Evet, burada şimdi
Bak şimdi
şöyle
şuradan bir
uzun uzun şeyler
yani
var fakat
asıl
ben
bir
burada
belge bu. İstanbul
evet.
Mahkemesi'nde şey yapılmış bir belge yani.
Şimdi ben burada maddelerini okuyayım en son. Çünkü uzun uzun o şeyi okuyayım. Yani netice itibariyle birisi birisine küfretmiş zinakar
Ya yatsı
suçlamasıyla.
namazından sonra değil mi?
Evet.
Yani akşam yatsı namazından sonra bir
Davut
adam
Paşa semtinde
Davut
oluyor bu.
Paşa'da
Davut Paşa artık bizim bu Fatih'teki Davut Paşa mı yoksa Zeytinburnu'ndaki
Fatih'tekidir o Zeytinburnu'ndaki
Fatih'tekidir
değil.
çünkü
Evet.
mahalle olduğu için
Mahalle
Zeytinburnu'ndaki daha
olarak.
çok badiye diyelim.
O zaman şeydi o zaman.
Daha şey ormanlık alan orası.
Ormanlık alan evet.
Burada ilk soruşturmayı yapan naip bir gün içerisinde şu işleri gerçekleştirmiştir. Neler gerçekleştirmiş naip? Bir, mağdur Ahmet Ağa'nın şikayeti üzerine sipahi Mustafa bin Ahmet mahkemeye celbedilmiş ve taraflar sorguya
Bak
geçirtmiştir.
Ahmet Ağa diyor ki bu adam bana sen kadın kapatırsın dedi. Kadın kapatırsın ne demek? Yani sen
Gayrimeşru ilişki yapıyor.
gayrimeşru
Kadınları alıp.
ilişkide bulunuyorsun, zina ettin diyor.
Evet.
Halkın huzurunda söylüyor. O da ben bunu şikayet ediyor. Şikayet edildiği zaman hemen mahkemeye
Mahkemeye
celbediliyor.
getiriliyor. Sanık ikinci maddede sanık iddiayı reddediyor.
Hatta şu da vardır Abdullah. Adam kendisi de getirir. Vatandaş da yardımcı olur.
Evet.
Evet.
Sanık iddiayı reddediyor. Reddetmesi üzerine mağdurun şahitleri dinleniyor bu
Ben
sefer.
böyle bir şey demedim diyor.
Yok
Bitti.
demedim ya.
Tamam.
Mağdurun şahitleri dinleniyor bu sefer.
Evet.
Mağdurun şahitleri dinleniyor. Fakat mağdurun şahitleri hemen mahkeme onlara güvenmiyor.
Dört
Üçüncü.
tane şahit olması lazım.
Evet.
Evet.
Üçüncü.
Yok şey iki tane şahit yetiyor. Evet, tamam.
Üçüncü maddede ise mahkemeden Muhammed Emin Efendi tezkiye memuru olarak gönderiliyor ve şahitler hakkında mahallindeki güvenilirlik soruşturması yaptırılıyor.
Bak tezkiye ne demek bak.
Mahallinde bu
İki
sefer şahitler soruşturuluyor.
ha,
Ya bu
tamam
şahitlik
şahitler.
yap. Bizde şimdi gizli tanık var. Bırak gizli tanığı. Herkesin tanıdığı şahitler. Ama bu şahitler acaba doğru söyler mi, söylemez mi? Onlar
Daha iki
araştır.
tane şahit getirmiş mahkemeye. Mahkemede şahitler dinlenmiş. Ama bu şahitler güvenilir mi?
Evet.
Ona tezkiye işlemi deniyor. Tezkiye yani bunlar suçsuz mu? Bunlar bunların sözü kabul edilebilir mi? Yalan söyleyince yalan söyleyen bir insan mı? Onu denetlemeler lazım. Evet.
İsim, birisi görevlendiriliyor. İsim Muhammed Efendi diye. Muhammed Emin Efendi. İsimleri zapta geçirilmiş tam 29 kişinin şahitlerin dürüst ve güvenilir kişiler olduğunu belirtmesi üzerine yaptıkları şahitlik mahkemece kabul edilmiştir.
Bak, 29 kişiye soruluyor. O adamları yakından tanıyan ve herkesin güvendiği kişiler bunlar. Şimdi tabii orada özet anlatıldığı için şeyle bunun bütün kayıtları var şeyde. Yani yarın birisi itiraz ederse işte falanca kişi ortaya
koyuyor. Burada aslında dipnotu da var bunun yani.
Evet. 29 kişi.
Hangi bu dipnot? İstanbul Mahkemesi 1 bölü 24 sayfa 142.
Tamam.
Belgeler bölümü No. 18. Yani bu isteyen bir gidip bakabilir burada tabii
evet. Neyse şimdi bakın orada 29 kişiye soruldu.
29 kişi o şahitlerin güvenilir olduğunu işaret
etmişler. Sorulurken de açıkça sorulmaz. Yazılı belgeyle sorulur. Gizlice kimse görmesin. Ve onlar şey yaparlar. Benim bu adam güvenilir değildir yerine birisi dese ki bilmem. Ha, güvenilir sayılmaz adam. Demek ki suçunu söylemek istemiyor. Evet. Ondan sonra
Dördüncü maddede bir araştırma daha var. O da şu. Suç zina iftirası suç olduğu için sanığa bu konuda ceza verilmesi mağdurun zina töhmetinden tamamen uzak olmasına bağlıdır. Bu sebeple semtin ileri gelen ve sözüne güvenilir kişilerinden mağdur Ahmet Ağa'nın durumu soruşturulmuş. İsimleri kayıtlı 11 kişi onun namuslu ve zina töhmetinden uzak olduğunu haber vermiştir.
Tamam o zaman şimdi 10 kişi değil mi?
11 kişi,
11 kişi
onun namuslu ve zina töhmetinden uzak olduğunu haber veriyor.
Niye? Çünkü o şahıs gizli gizli ahlaksızlık yapan bir insan olabilir. Onu çok iyi tanıyan ve çok güvenilir kişilere soruluyor.
Yani mahkemenin yanılmasını engelleyici her şey yapılıyor.
Bugün mesela böyle bir şey hiç olabilir mi?
Yok. Bugün mahkemeler yani
bakın bugün bir kere önce savcıya inandıracaksınız. Savcı dava açar. Neyse devam et.
Oradan son bir şey daha var. O da bitiyor artık yani. Beşinci madde. İlk soruşturmayı yapan Naip başa döndük yani. Sanığın suçlu olduğu kanaatine vararak yani o zina iftirası atan sanığın suçlu olduğu kanaatine vararak ona 80 değnek haddi kazif uygulanması gerektiği yolunda görüşünü hakime bildirmiştir.
Bak 80 değnekte kırbaç duru. 80 kırbaç vurulacak. Biz oraya eskiden değnek demeye alışmışız, öyle yazmışız oraya. 80 kırbaç vurulacak.
Yani 80 celde.
Celde. Celde vurulacak. Niye biliyor musun? Çünkü bu adam bu kişinin canını yaktı. Bu sözde itibarını ortadan kaldırdı. Bu da 80 kırbaç vurulacak. Onda da kalmayacak. Ve tevbekar oluncaya kadar da şahitliği kabul evet. edilmeyecek. Yani sen ona itibarsızlık kazandırmaya çalıştın, sen de itibarsızlaşacaksın. Yaptığın suçun karşılığı. Dolayısıyla peki bu kadar işlem, ben şimdi sana soru sorayım. Bak, suçlu mahkemeye celbedildi. Şahitler getirildi, dinlendi. 29 kişiye şahitlerin güvenilir olup olmadığı soruldu. 11 kişiye de zina ettiği iddia edilen kişinin namuslu bir kişi olup olmadığı soruldu. Ve burada davalı da bir subay, o güne göre bir subay. Peki böyle bir şey kaç günde biter, sen burada ne anlarsın yani?
Ben kendi anladığım şeyi söyleyeyim. Hı hı. Birincisi Ahmet Ağa mahkemeye, savcılığa başvurur, bugüne göre söylüyorum.
Oho,
mahkeme
yandı.
Bugün ayın kaçı? Nisan'ın 17 mi? 17. Mahkeme ona bir kere bu Eylül'e gün verir diyelim. Hadi daha erken diyelim, çok daha yakına gün verdi. Haziran'a gün versin. Haziran'da.
Yok bugünkiniz de.
Yok, bir söyleyeceğim ama onu çünkü bildiğimden gördüğümden. Ondan sonra mahkemeye gidilir. Sanık gelmemiş olabilir. Çünkü tutuksuz yargılandığı için. Mahkeme sanığın getirilmesine deyip 2 ay daha ileri atar. Sanık getirtilir. Yani birinci maddede sanık getirtiliyor diyor ya, getirtilir. Mağdur şahitlerinden bahseder. Şahitler dinlenir. Şahitlerin şey için der ki bu şahitlerin araştırılması için der bir iki ay, üç ay daha ileri yatar.
Yok, şahitlerin araştırılması diye bir şey
demez
yok.
De yani. Diyelim
böyle
ki yani
şey
bunun,
yok. Şahit getirdi mi? Şahitler güvenilir mi? Güvenilmez mi diye bir şey yok.
Bunun bugünkü sisteme uygun olduğunu
Böyle bir
varsayıp
şey yok
söyleyeyim.
yani. Evet.
Yani netice itibariyle bu birkaç senede ölmez şey mi ölmez sonuçlanamaz bu.
Ama bu belgede ne kadar süre içinde sonuçlanmış biliyor musun?
Ne kadar? Yani bu normalde 30
Akşam
Ağustos 1766'da gerçekleşmiş bir hadise.
Akşam yatsı namazından sonra bu adama bu suç isnadı yapılıyor. Yani sen suç işleniyor. Ertesi gün öğleden sonra bitiyor bu dava. Ertesi gün akşama kadar bitiyor.
Adam ikin diye sopayı yemiş olarak.
Tabii. Akşama bitiyor bak.
Ve şeyi de bitiyor. Yargılaması da suçunu da çekmiş oluyor yani.
Cezasını da çekiyor. Her şey bitiyor. Hapse atma diye bir olay yok. Bak ne oldu bak şimdi. Bu kadar hızlı. Bu kadar da güvenilir. Mesela hiç böyle bir şey bugün dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bu şahitlere güvenilir mi? Böyle bir şey yok. Ve hakim kendisi değerlendirecek tek tarafı. Vicdani kanaati. Vicdani kanaati diye bir şey var mı burada?
Yok, her şey tamamen yani muntazam bir şekilde su götürmez bir şekilde. Ha yine de tabii ki bu kadar sistem içerisinde yine de üç kağıt çıkabilir ama o kadar az çıkar ki. O kadar.
Bak işte bu kadar şeyin içinde üç kağıt çıkar dedin ya. Onun da çıkmamasının tedbiri var. Onu oraya yazmamışız. Tabii o bir örnek olarak verildiği
şimdi
için.
Şimdi Resulullah davalar için genel bir konuşması var. Şey, nahnü nahkümü biz zavahir der. Yani görünüre göre biz hüküm veririz diye söyler. Osmanlı bu görünürlüğü en mükemmel şekilde ortaya koyabilmek için bütün yönleriyle müthiş bir sistem koymuş. Yani o zevahiri tam ortaya koymaya çalışıyor.
Tamam bu şey var yani bu Osmanlı'ya mahsus değil. Öteden beri bu sistem var. Şimdi ama orada şunu yapıyor bak. Şimdi bu şeyle işte o bu adam zina etmiştir diyen Ahmet Ağa o sipahi ile birlikte şey yapıyor mahkemede şöyle söylüyor. O mahkemedeyken şahitlerle beraber geliyor. O da diyor ki bu bana yatsı namazı çıkışında sen kadın kapatırsın diye hakaret etti ve beni küçük düşürdü diyor. Peki ona soruluyor, hakim soruyor. Sen bu suçu işledin mi işlemedin mi? Tamam bitti. Ona soruyor, şahitlerin var mı var? Getir bakayım. Şahitleri getirdi, o şahitleri dinliyor. Diyor ki tamam, şahitler görgü şahidi. Falancadan duydum, filancadan duydum diye görüyor. Dinliyor, dinledikten sonra diyor ki tamam, yani bu şahısların şahitliği bu kişinin bu suçu işlediğini gösteriyor. Tamam. O zaman acaba bu şahitler güvenilir mi? Ve onun için 29 kişiye, bunu yakından tanıyan 29 kişiye yazı yazıyor. O şahitlerin eşlerine de sorabilir, herkese sorabilir. O şahitlerin çalıştığı bölgede, yaşadığı yerde ilişkide bulunduğu insanlar içerisinde güvenilir olanlara sordu. Hepsinden bunlar güvenilir insanlardır diye geldi. 29 kişi güvenilir dedi. Artık burada sübjektif bir şey kalır mı? Tamamen objektif. E peki tamam şahitler geldi doğru hakikaten olay olmuş. Ama bakalım ki bu hakkında sen kadın kapatırsın diyen kişi haklı olabilir. Bu adam belki bu ahlaksızlığı yapıyordur. Bir de onu yakından tanıyan 11 kişiye de soruyorlar. Onlardan da bilgi geliyor. Ve dava o gün bitiyor, sonuçlanıyor. Peki suç ve cezanın ortaya çıkışı bu kadar şey. Az önce sen dedin ki burada da haksızlık olabilir. Tabii ki olabilir. Onun da olmaması için Osmanlı mahkemeleri yani bu mesela bu davanın belgesine bakarsan görürsün. O yargı sisteminde karar verilirken mutlaka Hazirun denen bir izleyici olması gerekiyor. Onların da teker teker isimleri yazılır deftere. Yani bu yargı usulüne uygun yapılmış mı yapılmamış mı? Bu suç ben zarar gördüm diyen kişi her an onlardan birisiyle onlardan birkaç kişiyi şahit göstererek direkt şeye başvurabilir. saraya başvurabilir. Ve sarayda da bu incelenir. İncelenince saraydan da çok kısa sürede geriye dönüş yapılır. Şimdi dolayısıyla sonuçta mesela bu kadar açık, net bir yargılama dünyanın hiçbir yerinde olamaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Bak, bu kadar net, bu kadar açık ve bu kadar güvenilir, değil mi? Ondan sonra ceza da verildi, bitti. İş bitti. Mesela bu kadar basit. Onun için şeyde bu hukuk ceza yargısı. Bir de ceza yargısında şu vardır. Bir özel hukukun ihlaliyle doğan cezalar. Yani bir suç bir kişiye karşı işlenmişse davanın açılması için o kişinin şikayetçi olma mecburiyeti vardır. Ama bugün bir kişinin babasını öldürseler mahkemede dava açma yetkisi yoktur. Savcı açacak.
Savcı uygun görürse.
Savcı uygun görür. Ben şimdi bu doktorayı yaparken yapardım. Her hafta Cuma günleri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne giderdim. Orada Allah rahmet eylesin, yani meşhur hocalardan birisinin odasında otururduk, gelenlerle konuşurduk, müzakereler ederdik. Avukatları dolaşırdım. Ceza mahkemelerde bilirkişilik de yapardım o zamanlar. Yapardık, ne oluyor, neler bitiyor diye hep onlara sorardım. Aksaray'da İsmet Sungur Bey. Allah rahmet eylesin. Ben Allah rahmet etsin diyorum. Millet dışarıdan onu dinsiz zannederdi. Halbuki ben o kişinin çok, çok inançlı olduğunu çok iyi biliyorum. Cenaze namazı da ben kıldırdım vefat ettiği zaman. Onun odasına giderdik, orada otururduk. Müzakereler yapardık. Aksaray'da bir avukat vardı. O avukatın yanına gittim. Yani neler oluyor, neler bitiyor sahada. Avukat dedi ki, şu anda bir davayla, bir olayla meşgulüm. Nedir dedim. Dedi ki, bir kıza tecavüz edilmiş. 4 yıldır tecavüz eden kişi biraz itibarlı bir adam. Bak, burada itibarlı. Subay. O zamana göre en itibarlı. Çünkü Osmanlı'da Yeniçeri ya. Yeniçeri Ocağı işte. Yeniçeri Ocağı'nda sipahi.
Sipahi.
Diyor ki 4 senedir dava açılmıyor diyor. Savcı dava açmıyor. Bunlar diyor başvurmuşlar. Yani bana geldiler diyor. Başvurduk. Adalet Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı aracılığıyla olsun diye hala dava açtıramıyoruz. Bakın, dava açamıyorsunuz. Orada tecavüze uğrayan bir kız çocuğu var. Ama burada namaz çıkışında sen kadın kapatırsın
ya
diye
hakaret oluyor. Bu da anlaşıldığına göre belki de ciddi söylememiş. Küfür etmiş yani. Öyle anlıyorum ben. Şetmetti diye.
Fark etmez. Ama kadın kapatırsın.
Ama küfür etmesini bile ciddiye alınıyor yani.
Sen kadın kapatırsın dediğin zaman adamın itibariyle oynamış oluyor. Dolayısıyla Osmanlı'da her şey son derece önemlidir. Mesela suç oranı son derece azdır. İnsanlar güven sorunludur. Yalan söyleyemez hiç kimse. Niye yalan söyleyemiyor? Az önce olduğu gibi. Çünkü yarın bir yere şahitlik yaparsın, senin en yakınlarına sorarlar, bu adam güvenilmez derler, bütün itibarın sıfıra düşer. Evet. Ama mahkeme adamın itibarını da sıfıra düşürmez Osmanlı'da. Davacıya der ki, başka şahidin varsa getir der. Ama o zaman da anlaşılır ki bu adam güvenilir değil demek. Yine itibarı zedelenmiş olur. Yani insanların onur ve haysiyeti son derece önemlidir. Dolayısıyla bizim
sistem namuslu olmaya zorluyor.
Sistem namuslu olmaya zorluyor.
Ahlaklı olmaya zorluyor.
Ahlaklı olmaya zorluyor. Ama bugün maalesef hiç öyle değil.
Tam yani. Aksi var. Bugün iyi olan insanların sırtına biniliyor.
İşte az önce dediğim gibi kızcağıza tecavüz edilmiş ya. Ya şimdi bugün devlet tamamen tanrı haline getirilmiştir. Her şey devlet. Ya Osmanlı'da, bak burada okuduğun zaman görürsün, bu kitapta var. Çünkü bunlar falancanın kitabından yazılmış şeyler değil. Tamamı arşiv belgesine dayalı. Yani doğru olduğu kesin olan, hiç kimsenin şüphe etmeyeceği bir bilgiler yığınıdır orası. Şimdi yani mahkeme arşivi yani mahkeme arşivi. Dolayısıyla yani reel olaylar hepsi. Yani şey de yani bir kere yargılama sistemi son derece açık ve net. İnsanlar birbirlerine güvenir olmak zorundalar. Yani şurada bakın senin eşine bile gelip soracaklar bu abla güvenilir mi? Adam eşine kadar karşı bile yalan söyleyemeyecek. Söylerse rezil olacak yarın. Mesela sen bir yerde dükkan açmak istiyorsun, değil mi? Falanca yerde dükkan açarsan eğer gelirler. Dükkanda sen iş yeri açacaksan o yerdeki bütün iş yeri sahiplerine sorarlar. Abdullah buraya da dükkan açmak istiyor. Ne dersiniz? Hepsi uygundur derse açabilirsin. Güvenmeleri lazım sana. Yoksa o işi o şeyin düzenini bozarsın. Ve şeylerde mesela bugün şey polisi var. Trafik polisi var. Sokaklarda şu bu trafik polisine gerek yok ki. Herhangi bir otomo diye diyelim otobüs şeyi yani sisteme göre herhangi bir otobüs İstanbul-Ankara yolunda hız sınırını aştı değil mi? Bütün otobüs şoförlerinin o adamı mahkemeye verme hakkı var. O adamı cezalandırır. Yani otobüs şoförleri mi daha iyi denetler yoksa şey mi? Polis mi?
Polis sadece belli yerlere kurabileceği radarla da yapabilir. Radarlar belli ve
Radarla
ezbere biliyor zaten
da elbette
otobüsçüler
şey değil ki. Yani dolayısıyla bakın öyle bir sistem vardır ki suç işleyemezsiniz. Yani bu sistemi biz tüm dünyaya bir örnek uygulamayla göstermek zorundayız. Yani bu işte artık Avrupa'nın sistemi işleyemez hale geldi. Bakın işte koronavirüs dolayısıyla yaşlı nüfustan
aslında
kurtulmak istiyor adamlar ya.
takke düştü, kel göründü sanki bu.
Bak İngiltere'de hastaneye bile yatırmıyorlar yaşlılar.
Amerika'da da şu anda öyleymiş. Yani dün gelen şeylere göre Amerika'da hastanelere hasta kabul edilmiyormuş şu anda.
Bak şimdi aslında işin bir de görünmez tarafı var. Ben bir sigorta şirketine uzunca bir süre danışmanlık yapmıştım. O zaman Avrupa'dan işte Amerika'dan da var mı neyse yurt dışından çeşitli yerlerden gelen sigorta danışmanlarıyla görüşmelerim olurdu. O zaman sigortacılık sisteminin iflas ettiğini söylüyorlardı. Niye? Şeyi karşılayamıyoruz diyorlardı yani. Taahhüt ettiğimiz şeyleri karşılayamıyoruz. Yani sağlık sigortası olsun, diğer bir takım başka sigorta sistemleri olsun. Mesela Amerika'dan gelen, İngiltere'den gelen insanların çoğusunun bu konuda çok ciddi sıkıntıları var. Yani biz burada o konuda da tabii konumuz sigorta olmadığı için o konuda da şey yapmamız lazım. Yani tüm dünyaya örnek bir sistem ortaya koyma mecburiyetimiz var. Ama tekrar ediyorum. Biz burada bunu anlatırken mezheplerin getirdiği dinden hareketle değil, Allah'ın kitabından hareketle anlatıyoruz. Fakat Osmanlı örneğini verdik. Ne kadar kötü olursa bile yani Kur'an-ı Kerim açısından çok yanlış tavırları var, davranışları var. Yanlışları anlatmakla bitiremeyiz. Yani onlar da çok fazla.
Osmanlı bu sistemini birazcık mezheplerden hareketle değil, kendi iç dinamiklerinden hareketle biraz oluşturmuş.
Tabii şimdi Türklerin bir şeyleri vardır, töre vardır. O törenin çok güzel tarafları vardır. Gerçekten yani öteden beri törenin çok güzel tarafları vardır. Ama mezhepler yani sen padişah olsan bilmiyorsun ki. Diyorlar ki din bunu emrediyor. Peki öyleyse öyle. Yani sen biliyorsun ben yıllarca İstanbul Müftülüğü'ne fetva verdim. Mezheplere göre fetva verdim.
Şey diyor
Onun doğru
ki
olduğunu
bir
zannediyordum.
hukuk profesörü Ömer Lütfi Barkan mıydı? Onun Osmanlı yargısı ile ilgili görüşleri var. Onun bir görüşü aklımda kalmıştı. Diyordu ki o özellikle padişah fermanları Osmanlı ilk dönemlerinde çok daha ön plandadır. Ve o fermanlar birçoğu adaletli fermanlardı ve hukuku o düzenliyordu. Ama Osmanlı'nın diyor orta dönemleri, son dönemlerine doğru daha çok şeriata uyalım diye işte mezhep kitapları daha ön plana çıkarıldıkça Osmanlı'nın yargı sistemi bozuldu diyor. Ve işte bozulmadan sonra düzeltilmek için Batı'ya başvuruldu. Batı'dan gelen sistem daha da şey oldu. Öyle
Batı'dan
bir
gelen sistem zaten çok berbattır yani, çok kötüdür.
yani tam aksine Osmanlı'nın o iç dinamiğin Türklerin getirmiş olduğu işte devlet geleneğinden gelen o iç dinamiğiyle oluşturmuş olduğu düzen daha işte bu güzel sistemi sağlayan şey
Tabii o
yok.
fıtratı, büyük ölçüde fıtratı şey yapıyor. Ama işte bilhassa Abbasilerle birlikte İslam diye bir şey kalmadı orta yerde. Yani mesela bugün hapishane yok diyoruz. Tamam, doğru. Ama bu mezhepler her bir evi hapishane yapmışlardır. Yani her ev hapishanedir o şeyde, bu mezheplere göre. Niye? Çünkü evdeki hanım efendisinin kölesidir. Hatta köleden de beterdir. Bunu açıkça yazarlar kitaplarda. Mesela bir adam karısına dese ki, babanın evine gidersen benden boşsun. Boş olur. Bak, babasının evine gidemez. Kardeşinin evine gidersen boşsun. Bir gün şey yapıyorum, bu Ekra diye bir televizyon vardır şeyde. Araplarda yayın yapar. Arapça yayın yapar. Bir gün o televizyonu izliyorum. Baktım altta bir yazı geçti. Birisi soru sormuş. Efendim, ben eşim bana babanın evine gidersen boşsun dedi. Şimdi babamla arası iyileşti. Düzeldi. Babanın evine git diyor. Ben gitsem olur mu? Hayır, olmaz diyor. Gidersen gene boş olursun. Yahu Allah rızası için bunun dayandığı bir ayet var mı? Bir hadis var mı? Herhangi bir görüş var mı?
Tam aksini söyleyen ayetler var. Yeminlerinizi la yu'ahidukumullahu billahu fi imanikum. Yani lav boş olarak o şey
Yok, ve
Allah'a
la tecalullaha urdeten li imanikum en teberru ve tettekû ve tuslihu beynennâs.
yeminlerinizi engel olarak
Tabi
koymayınız.
Allah insanların arasında. Bak, Kur'an-ı Kerim'de boşanma ile ilgili en çok Allah'ın koyduğu sınırlar boşanma konusunda geçerlidir. O sınırları aşmayan, o sınırları bitirmemiş olan bir tane mezhep bulamazsın. Yoktur.
Sınırlar
Bitmiş.
oyuncak haline
Ve
getirilmiş.
en çok zarar gören de kadındır. Ya ev kadın kötü olursa çocuklar ne olur? Yani şimdi burada tamam. Biz burada doğru hapis cezası falan yok diyordu ama bir de geleneği de savunuyor değiliz yani, bir de öyle zannetmesin. Efendim, Allahü Teala kadına boşama hakkı vermiş, elinden alınmıştır. Yani onun yerine muhala diye saçma bir şey koymuşlar. Muhala dedikleri, kadın para verecek, mal verecek, tüm dünyayı verse, kocası evet demese gene olmaz. Son karar gene kocanındır. Yani böyle çocuklar, aileler arası ilişkiler falan, en fazla bozulan şey ekonomi ve aile ilişkileridir maalesef şeyde, İslam adına. Tabii ben onlardan bahsetmiyorum ama biz şu anda insanlara diyoruz ki, gelin şuna uyun. Allahü Teala da bunu emretmiyor mu? Sana ne indirilmişse ona uyu diyor, değil mi Allahü Teala, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bu mesela şeye, Araf suresinin en baş tarafına bakalım. Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi. Bak, diyor ki Elif Lam Mim Sad, kitabun unzile ileyk. Bu bir kitaptır ki sana indirilmiştir. Fela yekun fi sadrike harucun minhu. Bundan dolayı içinde bir sıkıntı olmasın. Litunzire bihi, bununla insanları uyarasın. Ve zikra lil müminin, inananlar için de doğru bir bilgi olsun diye indirilmiştir. Şimdi bak, ne diyor Allah, emrediyor. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilen neyse ona uyun. İndirilen nedir Rabbimizden bize? Bundan başka var mı?
Yok.
Ama uyduruyorlar. Bir de vahiy gayrimetlu var diyorlar.
İçini doldurabilmek için söylüyorum.
Maalesef. Hay, kendi istediklerine göre Resulullah'a kendi yalanlarını söylettirmek için.
Evet.
O söylemiştir demek için.
Dünya kadar kutsi hadisler
Tabii. Ya
uyduruyorlar.
Yahudilerin şeyleri gibi, Talmudları gibi. وَلَا تَتَّبِعُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Bak, مِنْ دُونِهِ sana indirilenin dununda bir takım evliyaya uymayın. Efendim bu iyidir, kötüdür, işte bu alimdir, bu şudur değil. Sadece Allah'ın indirdiğine uyacaksınız. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Ne kadar az aklınızı ve bilgilerinizi kullanıyorsunuz. Yani işte bakın, bugün Yahudiler Tevrat ve İncil'den tamamen uzak kaldılar. Yani hiçbirisi Tevrat'ı, İncil'i, Yahudiler zaten İncil'e inanmazlar. Tevrat'a inanırlar. Hristiyanlar Tevrat'a ve İncil'e inandıklarını söylerler. Ama Yahudinin de Hristiyanın da hayatında bu kitapların hiçbirisi yoktur. Bugün Müslümanlar da öyle değil mi? Maalesef öyle. Dolayısıyla biz burada insanları Allah'ın kitabına çağırıyoruz. İnsanları derken hem Türkiye'de yaşayanları hem dünyanın her yerinde yaşayanları. Çünkü bu kitap herkesi yaratanın kitabıdır. Kuzey Kutbu'nda yaşayanı da yaratmıştır Allah-u Teala. Güney Kutup'ta yaşayanı da, dünyanın her noktasında yaşayan insanın yaratıcısı olur. Onu kendi yaratanının kitabıyla yüz yüze getirip bu muhteşem sistemi onlara anlatmamız lazım. Bugün işte tekrar edelim. Yani bu yeni hapishaneden çıkmış olan birisiyle görüştüm. Diyor ki 10 tane ransa 30 tane hapis var. Ya, hapis yatan kişi var. Tuvalete gitmek istediğin zaman bir sürü kuyruk var. Adam prostat altına yapıyor. Tuvalete gidemiyor. Bu ne Allah aşkına ya? Yani ondan sonra şunu da söyledi. Benim bulunduğum açık cezaevinde 600 kişi tahliye edildi dedi. Ben çok kesin inanıyorum ki bunların 500'ü yakında tekrar hapse girecektir.
Çünkü cezalar aynı şekilde duruyor.
Hayır, şöyle oluyor. Bir müddet sonra alışkanlık oluyor. Dışarıda yaşayamıyor artık.
Evet, o suçu işleyenlerin bir bölümünde aslında ölümü hak edenler de var onların arasında.
Ya, yani. Bu ayrı bir konu. Ona girmeyelim ama insanların psikolojisini bozuyorsunuz. İnsanların ilişkilerini bozuyorsunuz.
Şunun için söylüyorum, tamamen bozulan ve mümkün düzelmesi mümkün olmayan bazı insan şeyi var, müsveddesi diyeyim artık. Onlar şey gibi oluyorlar, sepetteki çürük meyve gibi oluyorlar, yani etrafı çürütme açısından, diğer meyveleri çürütme açısından. Onların da temizlenmesini istiyor Kur'an-ı Kerim.
Ama onların ıslahıyla ilgili bir takım şeyler var, yolları var, ıslah yolları var. Yani onları topluma kazandırmak lazım. Neyse, şimdi şey gerekiyor. Yani tüm bir kere Türkiye İslam ülkesi ise Kur'an-ı Kerim'e uymak zorunda. Kur'an-ı Kerim'e uyan kişi, mesela biz şeriata karşıyız diyenler var. Kardeşim, sen şeriatla eğer bu mezhepleri kastediyorsan ona biz de karşıyız. Ama Allah'ın şeriatı tabiat kanunlarıdır. Allah'ın tabiatta yaratmış olduğu kanunlar ve kurallar bütünüdür. Yani Allah'ın bir indirdiği kitap vardır, bir de yarattığı kitap vardır. Şimdi bakın, buradan ben şey yapayım size. Mesela Tübingen Üniversitesi ile yapmış olduğumuz sözleşme var. Yani onlara bu, mesela ben ceza hukuku konusunu orada onlara anlatmıştım. Onlar hani Almanya'nın önde gelen cezacılarına, internet sitemizde var, arzu edenler onları bulabilirler. Bakın şimdi mesela onlara bu konuda hem yani işte şey yapanlar görür. 2008 ekonomik krizde çağırmışlardı. Ekonomi sahasında neler yapılması gerektiğini anlatmıştım. Onu da bulabilirler. Hukuk sahasında yapılanları anlatmıştık. Her şeyi anlatmıştık. Yani 20'ye yakın seminerimiz olmuştur orada. Tabii rakamda hata edebilirim çünkü benim aklımda pek kalmaz rakam, ama bayağı şey yapmıştık. Bak burada mesela sadece bir paragraf okuyacağım. İzleyicilerimiz meseleyi anlasınlar. Tabiat kitabını okuyan her insan Allah'ı kavrar ve her şeyi ona borçlu olduğunu bilir. İşte borçlu olduğunu anlar. Peygamberler çalışmalarını bu sahada yoğunlaştırmış, din konusunda aklın ve fıtrat bilgilerinin kullanılması için çaba göstermişlerdir. Onların örnek alınması halinde din ve bilim uyuşacak ve insanlığın ortak değerler etrafında bütünleşmesinin zemini oluşacaktır. Bakın, tüm insanlık ortak değerler etrafında bir bütünleşecek. Bunu Alman Tübingen Üniversitesi'yle yaptığımız sözleşme. Tüm insanlık. Niye? Allah'ın kendisi de Allah'ın bir ayeti, tabiattaki her şey de bir ayeti, Kur'an da Allah'ın ayeti. Bunu gördüğü zaman işte bu ya diyecek. İşte bu. Hatta hukuk açısından da şurada bir şey var. Hukuk sahasıyla alakalı da bir paragraf onu da okuyayım. Bak ne diyor? Yaratılış düzeninden çıkarılan bilgilerin bir bölümü tabii hukuku oluşturur. Yaratılış düzeninden. Bakıyorsun, tabiatı gözlemliyorsun, insanları gözlemliyorsun, insanlar arası ilişkilere bakıyorsun, bir sistem ortaya çıkıyorsun, tabii hukuk. Bu hukuk Allah'ın yarattığı insanın tabiatından türetilen ve doğal idrak ile anlaşılan normların tümü anlamına gelir. Ve insanda ilahi bir tabiatın var olabileceği tasavvuruna dayanır. Tabi hukuk, farklı inançlarda insanların ve devletlerin kendi aralarında akılcı birlikteliğinin zeminini oluşturmaya hizmet eder. Ayrıca bu hukukun yöneticileri ve yasa koyucuları bağlayıcı niteliği vardır. Bu durum özellikle temel hakların ve insan haklarının gerçekleştirilmesi için gereklidir. İşte bu tümünü okuduğun zaman bu hukukun temel kaynağı da Kur'an-ı Kerim'dir.
Fıtri hukuk. Çünkü
tabii fıtri hukuk demek, bu.
Fıtratta Kur'an'dır.
Tabii. İşte bunlarla sözleşme yapmış. O zaman geldim Türkiye'de, dedim ki bakayım tabi hukuk konusunda uzman var mı? Hiçbir üniversitede bulamadım uzman. O sözleşmeyi de maalesef yerine getiremedik.
Tabi hukukla ilgili aslında şeyler yapanlar, bizim Mehmet Akif Aydın galiba, onunla ilgili bir şeyleri vardı ama çalışmaları.
Yok yani böyle ama konu, o birazcık, bu konunun uzmanını bulamadım.
Birazcık şey karşı cephededir.
Evet. Neyse sonuca gelelim. Şimdi sonuç olarak Kur'an-ı Kerim'de suç ve ceza arasında tam bir denge olması lazım. Yani bir insan şu kupayı kırdı mı? Kırdı. Getirip sana bu kupayı verdiği zaman, yani şu kupa demeyelim de şu cam kırdı diyelim, daha iyi anlaşılsın. Mesela evin bir camını kırdı. Camı taktığı zaman eski haline getirmiş olur. Ceza çekmiş olur mu?
Yok.
Bir cam parası daha verecek. Dolayısıyla yani bir kere yaptığın cezasını çekecek. Yaptığın cezasını çekecek. Bununla ilgili şeyler var zaten çok sayıda. Mesela bir adam kasten adam öldürdü. Kasten adam öldürene onun yerine kendisi de öldürülür. Ama bugünkü hukukta olmayan şey şu. İnsanlara karşı işlenen suçlarda karar mağdur tarafa aittir. Yani bir insanın yakınını öldürdülerse dava açma hakkı o yakınlara aittir. Yakınlar dava açar. Ölüm cezası verilir. Ölüm cezasını uygulamak da yakınlara aittir. Son ana kadar affetme hakları vardır. Onun için öyle muhteşem bir sistem var ki yani bakıyorsunuz ki İşte her zaman örnek veriyoruz. İran'da bu bir uygulama vardı. Bir hanımın oğlunu öldürmüşlerdi. En sona geldi. Kadına verdiler bıçağı. Hadi öldür bakayım bu şeyi. Senin oğlunu öldüren kişiyi. Kadın yapamadı. Affetti. Affedince o ne? O kişinin gözünde dünyanın en değerli insanı o kadın olmaz mı? Oğlunun yerine geçer yani. Dolayısıyla sistem aynı zamanda insanları müthiş bir şekilde de şey yapıyor, ıslah ediyor. Evet, şimdi burada işlenen suçun tam dengi bir ceza verilecek. O dengi cezayı verildiği zaman karşı taraf diyecek ki ben bunu hak etmiştim. Dolayısıyla suçluya karşı düşmanlık da olmayacak. Ha burada efendim kan davaları meselesi asla İslam'ın kabul ettiği bir şey değildir. Öyle kan davası diye bir olay olmaz. Suçlunun yani mağdur tarafın davayı takip etme hakkı vardır, sonuçlandırma hakkı vardır. Savcılık diye bir kurum yoktur. Hakimlerin kanaati diye bir kavram yoktur. Objektif delil esası vardır. Ve suçluluğun tespitinde tümüyle objektif esaslara dayanılır. tüm vatandaşlar şeye ceza yargılamasında ellerinden gelen yardım yaparlar ve İslam ceza hukukunda suç oranları yok denecek kadar az olur. Ders esnasında söyledim işte İstanbul Müftülüğü'ne yıllarca arşivi ki dünyanın en büyük mahkeme arşivi sayılır orası. Orayı idare etmiş olmama rağmen o kadar yıl içerisinde bir tane hırsızlık cezası hatırlıyorum. Yani suçu. İki tane de adam öldürme hatırlıyorum. Yani İstanbul'un fethinden
İstanbul'da
1924'e kadar.
Dünyanın en kalabalık şehri.
En kalabalık şehri.
O yaklaşık 200-300 yıl boyunca en kalabalık şehriymiş İstanbul.
E tamam yani bugünkü şeylerle kabili kıyas değil. Yani 24 saat huzur içerisindesiniz. Ve şeylerin mesela bekçilerin parasını veriyor. İmamın maaşını, imamın parasını o bölgenin oturanları veriyor. Dolayısıyla karşılıklı şeyler var, hizmetler var. Ve her cami aynı zamanda bir yardım merkezi. İhtiyaçlı olanlar geliyor oraya. Cami 24 saat açık. İnsanlar gelip orada, dışarıda kalanlar gelip orada yatıyorlar. Orada yatan insanları görenler gidip onların bütün ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorlar.
Bazı camilerde taphaneler var. Yani onlar yemek pişiyor.
Tabii bu, bizim bu şimdi İstanbul Süleymaniye Camisi'nin kenarında işte Darü Ziyafe dediğimiz yer.
Tabii
yani onun hemen yanında da tabhane şeydir. Rehabilitasyon merkezidir. Onun hemen bitişi tabhanedir. Gelir insanlar yemek yer, karnını doyurur. Şey yapıp yani her tarafta vardır bu. 24 saat gidip karnını doyurabilirsin. İnşallah biz bunu yeniden ortaya çıkarırız ve İslam'ı tüm dünyaya bu vesileyle tebliğ etme imkanı çıkar. Burada hakim olacak olan kesinlikle biz değiliz, Allah'ın kitabıdır. O insanların kendisi kendilerine gelecek ve güven, huzur ve güven ortamına şey yapacaklar ve dünyalarını da ahiretlerini de mutlu edecekler. Cenab-ı Hak cümlemizi rızasından ayırmasın.